Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün dindarlık ve din adamlığı konusu üzerinde konuşacağız. Dindarlık, yeryüzünde hiç kimsenin vazgeçemeyeceği bir durumdur. Yani kendisini dindar saymayan bir tek insan yeryüzünde yoktur. Peki dindarlık varsa din adamlığı meselesi de İşte o dini daha iyi bilen, daha iyi şey yapan insanlar olarak kabul ediliyor. İşte bir takım dini görevlerin yapılmasına önderlik eden insanlar olarak şey yapılıyor. Şimdi asıl konu, hani söylediğim bir, şimdi az önce söylediğim söz, o ne? Mesela yani nasıl oluyor dindarlık insanların olmazsa olmazı? Şimdi biliyorsunuz bugün dünyada işte ateizm, deizm falan bunlar çok yaygın olarak kabul edilen şeylerden. İşte ateistler işte Allah'ın varlığını reddeden insanlar diye biliniyor. Yani böyle bir insan yeryüzünde yok. Yani mutlaka Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine herkes inanır. Şimdi 12 Eylül ihtilali olmuştu. O zaman da ben tabi İstanbul Müftülüğü'nde fetva işlerini yürütüyorum. Türkiye'de solcu olarak tanınan bir kişi işte bir ansiklopedi yazılıyor, beni tavsiye etmişti oraya. O şahıs da haftada bir kere benimle mutlaka bir şey yapardı yani. O da çok önemli bir yerde. O belki isimlerini söylemek hoşlarına gitmeyebilir. Onun için söylemiyorum. Şimdi 12 Eylül ihtilali olmuş. Gazetelerde sürekli yayınlar var. İşte ben ölürsem cenazemi kılmayın diyenler var. Yani yaşı müsait olanlar bilirler o günleri. İşte o günlerde Büyük Darus Ansiklopedisi hazırlanıyor. Ben de onun yazarlarındanım. İşte hep orada toparlanmış. Geçen de anlattım bunu. Konu itibariyle tekrarlayayım. İşte orada başta bulunan Adnan Benk vardı, üniversiteden ayrılma. Şimdi toplaşmışlar böyle. Şeyden sonra ben mesai bitiminde gidip yazılarımı teslim ediyordum pazartesi günleri. Orada konuştuk falan. Dedi ki ya hoca hiç kendini yorma. Ben dinsiz bir adamım dedi. Ben öyle Allah'a falan inanmam. Tabi o etrafındakilerin hepsi de çok meşhur köşe yazarlar onlar da o gün. Hepsi de onu tasdik etti. Ben de böyle kalktım bana bak dedim. Sen yalan söylüyorsun. Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Tabi inanıyorum hoca dedi. Korktu böyle geriye doğru kaçtı. Ama senin inandığın gibi inanmıyorum. Yani ben size ne zaman benim inandığım gibi inan dedim. Allah kitap indirmiş ve bir elçi göndermiş. Açın o kitabı okuyun. Allah nasıl istiyorsa öyle inanın dedim. Ondan sonra yine bir televizyon kanalında program yaptık. Reklam arasında. Program sunucusu dedi ki ya hocam dedi ben bu programları yapmayı çok seviyorum ama ben öyle inançsız birisiyim dedi. Ben öyle Allah'a falan inanmam. Ben sana bir şey söyleyeyim dedim. Sen Allah'ın varlığına ve birliğine kesin olarak inanıyorsun değil mi dedim. Böyle şaşırdı. Evet dedi. Sonra ikinci rekam arasında dedim sen çok bir kadındı. Sen çok dindar bir kadınsın değil mi dedim. Evet dedi hiç düşünmeden. Şimdi Allah'a inanıyorsun deyince biraz sarsılmıştı. Ama sen çok dindar birisin dedi. Evet. Ama benim din anlayışım farklı. Ha işte asıl mesele odur dedim bak. Ve aynı şey Fransız ateistlerle olmuştu. Almanlar işte Almanya ve Fransa İşbirliği Teşkilatı bir toplantı düzenlemiş. Bana da dediler ki din hürriyeti konusunu anlatır mısın? Ben de gittim işte. Fransa'nın en önde gelen ateistleri var orada. Başkanları da eski Berlin Büyükelçisi'ymiş, emekli olmuş. Yani Fransa'nın Berlin Büyükelçisi'ymiş. Orada da şöyle başladım. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Deyince birbirlerine baktılar. Birisi itiraz etse diye bekliyorlar. Yok. Peki ha orada ha, yoktur deyince peki orada birisi biraz durdular. Birisi dedi ki şeylerde Budistler'de mi öyle? Dedim Nirvana'yı kiminle yapıyorlar dedim. Onların nirvanaları tarikatlara fena fillah diye geçmiştir. Yani Allah'la bütünleşme falan gibi. Deyince sustular. İkinci gün onların başkanı bana dedi ki Allah ne zamana kadar tevbeleri kabul ediyor? Hani sen Allah'a inanmıyordun? Aynı şey Moskova'da, Moskova Üniversitesi'nde de olmuştu. Şimdi Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Mesela şeyde bu Enfal 49. ayet miydi? İnna hafullah diyordu şey, İblis. Şimdi şeyde mesela Allahü Teala 48 mi ya? Allahü Teala'ya en fazla isyan ettiğini bildiğimiz iblis biliyorsunuz mukarreb meleklerdendir. Neden şey yapıyor? Ha, önce şunu söyleyelim. Allah'ın dini yine mesela şeyde Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde din ve bilim konusunda konferanslar vermiştim. İşte çok toplantılar yapmıştık. Sonunda tüm üniversite Süleymaniye Vakfı ile işbirliği yapmak üzere toplaştık. Ki o işbirliği gerçekten yani ortaya çıkarılması gereken çok önemli bir belgedir. Kendilerinin hazırladığı inanamazsınız. Yani onlar böyle bir şey nasıl yazmış diye. İsteyenler internetten görebilirler. Orada işte böyle bir şeyde toplaşmışız. Ana konuşmacı benim orada. Dedim ki Allah katında din İslam'dır dedim. Deyince Katolik fakültesinden gelen 3-4 kişi vardı. Yani her fakülteden kişiler var. Onlar hemen kağıdı kalemi bıraktılar böyle şey yaptılar. Dedim niye öyle davranıyorsunuz? Bir sorun bakayım. İslam ne? İslam dedim sizin topraklarınızdan çıkıp Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri gibidir. Bu nehir dünya kurulduğu günden beri aynı kaynaklardan besleniyor, aynı yataktan akıyor ve aynı yere boşalıyor. Zaman zaman bu nehir kirleniyordu. Allah Nebi gönderip temizlettiriyordu. Şimdi son Nebi geldi. Artık temizleme işi bize ait. İşte böyle İslam dedim böyle kaynağından alınmış tertemiz sudur. Çünkü Allahü Teala dini fıtrat diye tanımlıyor. Diyor ki 30. surenin 30. ayetinde Estağfirullah فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. O din ne ya Rabbi? Neye yani? Fıtratallah اَلَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah'ın insanları yarattığı fıtrata yani yaratılış kanun ve kurallarına işte bu bardak bu suya insanları da ona göre yarattığı fıtrata. Şimdi bu suya itiraz edecek bir insan var mı yeryüzünde? Olur mu? Peki hayvan? O da yok değil mi? Bitki? Hepsinin ihtiyacı değil mi? İşte din böyledir insan için. Bu suya ne kadar ihtiyacın varsa dine de o kadar ihtiyacın vardır. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Allah'ın fıtratına ki Allah insanları da o fıtrata göre yaratmış. Yani tabiat kanunu diyebilirsiniz bunu. La tebdile li halkillah. Allah'ın yarattığın yerine geçecek hiçbir şey yoktur. Şimdi mesela şu şeyi yapacak, şu kaseyi yapacak bir sürü fabrika olur. İçindeki suyu üretecek bir fabrika olur mu? Hiç mümkün değil, değil mi? İnsanın vücudundaki herhangi bir noktayı üretecek bir yer var mı? Ya da çiğneyip geçtiğimiz yaprakları üretecek bir fabrika var mı yeryüzünde? Onun için Allah'ın yarattığının yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey şu suyun yerini tutamaz, hiçbir şey şu havanın yerini tutamaz. Onun için hiçbir şey Allah'ın dininin yerini tutamaz. ذَٰلْكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Sağlam din bu dindir. وَلَٰكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ama insanların çoğusu onu bilmezler. Şimdi ondan dolayı şeyde, yani herkes kendini dindar kabul ettiği için Allahü Teala Tevbe suresinin 30. ayetinde şöyledir. Yani şöyle diyelim. Ben su içmem diyen bir insan var mı yeryüzünde? Ben ekmek yemem, ben hava teneffüs etmem. O olmadığı gibi kendini dindar saymayan bir insan da yoktur. Ama sadece din anlayışları farklıdır. İşte o şey Fransız şeylere söyledim. Ateistlere ki yanımda da Tübingen Üniversitesi'nin rektörü vardı. Katolik Fakültesi dekanı da oradaydı. Orada dedim ki bakın herkes Allah'ın varlığına ve birliğine inanır. Kur'an-ı Kerim, yani biz de Fatiha suresini orada okudum. Dedim ki bak Fatiha'da şu var. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar. Yardımı yalnız senden isteriz. Şimdi böyle bir hürriyet düşünebilir misiniz dedim. Bir hürriyet ki Allah'tan başkasına boyun eğmiyorsunuz. Ona zaten boyun eğiyorsun. İstesen de istemesen de. Mesela Allahü Teala'nın yarattığı kainata koyup su içme. Bu fıtrattan değil mi? Peki su içmeden yaşayan bir insan var mı? Su içmeden yaşayan bir hayvan var mı? Bazı hususlar var ki ona zorunlu olarak boyun eğiyorsunuz. O dinden değil. Gönüllü olarak boyun eğilecek olan fıtrat kanunları dindendir. İşte orada onlara dedim ki bakın. Herkes Allah'ın kulu olduğunu kabul eder. Varlığına ve birliğine inanır. Ve herkes kendisini dindar sayar. Onun için eğer Allah hayatınızda birinci sıradaysa dünyanın en hür insanı sizsiniz. Dolayısıyla doğru din hürriyeti olmazsa olmaz sayan dindir. Hürriyet olmazsa olmazdır. Çünkü ben yalnız Allah'a kul olacağım dediğiniz an, yani kul olmak ne demektir? Allah bir emir vermişse ben onu tartışmasız kabul ederim. Ama Allah'ın dışında herhangi birisinin bir emri varsa onu tartışırım. Mesela Muhammed Aleyhisselam iki özelliği var. Birisi Resul özelliğidir. Resul elçi demek. Yani Allah'ın sözünü bize ulaştırmakla görevli. Dolayısıyla Resul olarak söylediği sözler kendi sözü olur mu? He? Olmaz. O zaman kimin sözü olur? Allah'ın sözü. Tartışmasız kabul edersiniz. Ondan dolayı Ahzab suresinin kaçıncı ayetiydi şeyde ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin 21 miydi? İza kadallahu ve rasuluhu emran. Hiçbir mümin erkek ve kadın Allah ve Resulü herhangi bir konuda karar verdiyse, bu Allah ve Resul denmesinin sebebi Allah yani Resulü. 36 mı? Tamam. 33. surenin 36. ayeti. Çünkü Allah'ın bizden ne istediğini ancak Resulü vasıtasıyla öğrenebiliyoruz. Bir emir verdiği zaman bir kadın ve erkeğin tercih hakkı yoktur. İşte kulluk bu. Ama Muhammed Aleyhisselam nebi sıfatıyla bir söz söylerse onu denetleme görevimiz vardır. Denetleyebiliriz. O da Mümtehine suresinin son ayetinde Mekke'den gelen hanımlarla biat alırken, bak Allahü Teala toplumların zayıf ve etkisiz gördüğü kadınları orada örnek veriyor. Erkekleri vermiyor. Ve de öyle zayıf durumdalar ki bugün mesela düşünün, Suriye'den gelmiş hanımların gidip Tayyip Erdoğan'la vatandaşlık sözleşmesi yaptığı o ortamı düşünün. O Muhammed Aleyhisselam aynı zamanda Allah'ın nebisi. Hem devlet başkanı hem nebi. Orada şartlardan bir tanesi وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ. Bu kadınlar marufta sana isyan etmeyecek. Maruf ne demek? Allah'ın ayetlerine uygunsa isyan etmeyecek. Uygun değilse ne yapacaklar? İsyan hakları var. Ona kulluk denir mi? Bak Allah'la ilgili olduğu zaman kimsenin itiraz hakkı yok, değil mi? Şimdi burada asıl hürriyet şu. Yalnız Allah'a kul olacaksın. Onun altındaki bütün şeyleri, herkesin sözü, emri, şusu, busu tartışılır. Yanlışsa karşı çıkılır. Bu herkes devlet başkanı, işte Resulullah, şey, Nebi olarak Muhammed Aleyhisselam, orada devletin başı ve vatandaşlığa kabul edilmek isteyenlerle yaptığı sözleşme. Mümtehine suresinin son 12. ayeti miydi? Galiba öyle olacak. Şimdi orada onlara şunu söyledim, yani o 12 değil mi? Tamam. Fransız ve o Almanlara dedim ki bakın, yalnız Allah'a kul olduğunuz zaman hürriyetin doruk noktasındasınız. Ama Allah'ın dışında başkasına da kulluk ediyorsanız, o başkası sizin kendi nefsiniz olabilir. O zaman kendi kendinizin kölesi olmuş olursunuz. Kendi arzularınızın kölesi olmuş olursunuz. O başkası bir mesela orada hemen şey ettim. O Tübingen Üniversitesi'nin Katolik Fakültesi Katolik dünyasında çok önemli, bir numaralı bir fakültedir ki o günlerde şeyde 16. Benedikt miydi? Papa da o fakülteden gitmişti. Dedim bakın mesela şu Katolikler dedim. Allah'la kendi aralarına kiliseyi koyarlar. Kilisenin kulu kölesi olurlar, kendilerini hür zannederler. Allah bunu kabul etmez dedim. Siz de dedim ateistler olarak siz de ya kendi arzularınızı koyarsınız, ya bir tane bir fikir adamının emrine uyarsınız ya da bir ilim adamına. Hürriyetinizi kaybeder, kendinizi hür zannedersiniz. İşte herkes kendini dindar sayar da hangi dinin dindarısın? Allah'ın dininin dindarıysan dünyada bir numara, en hür insan sensin, en güçlü insan sensin. Çünkü yalnız Allah'a kul oluyorsun ki en güçlünün kulusun. Her yerde var, her zaman var, her şeye gücü yeten. Bundan daha büyük bir güç ve kuvvet düşünülemez. Ama şimdi insanlarda din olmazsa olmaz olduğuna göre biliyorsunuz şey iblis kelimesi onun özel ismi. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin gibi, yani Cebrail diyorsunuz, Mikail diyorsunuz. Onun adı da iblis. Ama ne zaman ki Allah'ın emrine karşı da çıkmadı. Bakın ne yaptı? Allahü Teala diyor ki şeyde Araf suresinde emretmiş Cenab-ı Hak şeye Adem Aleyhisselam'a secde etmeyi. Secde etmeyince Allah onun savunmasını almadan kararını vermiyor. herkesin, yani bir Allah bir kafir yapacağı bir kişi de kendi içerisine aynen bu iblise yaptığı gibi içerisine bir sürü sorular ilham eder. Orada kendi kararını verir. Bakarsınız siz kendi kendine konuşuyor yani. Adam böyle görürsünüz. Yani başınızdan birçok şey geçmiştir. Siz kendinizde de bunu gözlemleyebilirsiniz. İblise diyor ki مَا مَنْعَكَ اللّٰى تَسْجُدَ اِذَا مَرْتُكُ Adem'e secde et diye sana emrettim. Ne, seni engelleyen ne oldu? Sebep ne? İblis diyor ki اَنَا خَيْرٌ مِنْ Ben daha hayırlıyım. Sanki emri Allah değil de Adem vermiş gibi davranıyor. Dikkat edin. Şimdi su yerine içki içen kişi de aynen benzeri bir savunma yapmaz mı? Ya tamam ama falan böyle bir takım mantıklı iyileştirmeye çalışır kendi sapıklığını. Diyor ki خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَوْ مِنْ تِينٍ Beni ateşten yarattın ya Rabbi, onu çamurdan. Bak ya Rabbi beni yarattın diyor. Allah inkar ediyor mu? Beni yarattın, ateşten yarattın diyor. Onu da çamurdan yarattın ve söylediği doğru. Doğru sözü nerede söylüyor? Yanlış bir yerde söylüyor değil mi? Olmaması gereken yerde söylüyor. Allahü Teala da diyor ki çık oradan. Orada büyüklenmeye hakkın yok. Sen kendini, yani kendi yorumlarınla, laf cambazlığıyla işi götürmeye çalışıyor. Benim emrimi görmezlikten geliyorsun. Bak sen, Allah diyor ki ben emrettiğim halde o senin emrini tutmam demiyor. Onun için dikkat edin. Günahkarların hiçbirisi ben Allah'a karşı gelirim, isyan ederim demez. Hep mantığı kendi kafasına göre böyle şeyler oluşturur. Üç kağıtçılıklar olur. Bugün mesela biz Kur'an'ı esas alıyoruz diyen binlerce üç kağıtçı var. Kur'an'a uymuyor, Kur'an'ı kendine uyduruyor. Niye Kur'an'ı uyduruyor? Kimse ona dinsiz demesin diye. Ve kendi kendine kandırıyor. Şimdi mesela Adem Aleyhisselam öğretmeni kim? Allahü Teala değil mi? Ve bir bütün ihtiyaçlarını karşılayacağı bir bahçe ona verdi. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten her şeyi üretme şey bilgisine vermiş. O bilgiyi yazıyla öğretmişti. Adem Aleyhisselam yazıyı ilk öğrenen, Allah'tan öğrenen kişidir. Şimdi ve her şey, bütün bilgilerde vardı. Allah onu o şekilde eğitti. Bak Allahü Teala diyor ki Adem Aleyhisselam'a bak diyor. İşte bu şeytan, şu şeytan senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın ha sizi bu bahçeden çıkarmasın, sıkıntıya girersiniz. Şimdi Adem Aleyhisselam Allah tarafından yetiştirilmiş. Şahane bir bahçede yaşıyor. Ya bu adam niye? Adem Aleyhisselam'a iblisin de düşman olduğunu Allah söylemiş. İblis geliyor Adem'le Havva'ya, işte diyor ki yani öyle bir üçkağıtçılık yapıyor ki böyle fısıltı. Ya şu ağaca bak ya, bundan yiyen bir adam ölmez. Bundan yiyen bir adam işte kral olur sonsuza kadar. Yani sen ne diyorsun? Ya bir şey demiyorum, bir şey demiyorum. Şimdi fısıldıyor ya, açıkça söylese kabul etmeyecek. Şikayetçilikle böyle. Ondan sonra ya gerçekten öyle mi? Ya ben sizin yeriniz olsam yerim ya. Vallahi ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum diyor. Bak ne diyor? Ve kasemehuma Araf suresi 21. ayet. İkisine de yemin ediyor. İnni lekum aleminen nasihim. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Bakın Adem ve Havva ona inanıyor. Ya Allah sana az önce uyarmıştı. Ne oldu? Efendim menfaat var. Ben hele bir kral olayım. Bak iblis de Allah'tan ne dedi? Kıyamete kadar yaşama hakkı istedi. Kıyamete inanmayan insan bunu ister mi? Ondan sonra Adem'le Havva da İki emri çiğnediler. İblis Secde emrini çiğnedi. Adem ve Havva şu ağaçtan yemeğin emrini çiğnedi. Bir de bu sizin düşmanınızdır sözünü çiğnedi. Peki iblis kafir oldu. Adem ve Havva niye kafir olmadı? Adem ile Havva Allah iblis soru sorulduğu zaman laf cambazlığı yaptı. Kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Ama Allahü Teala Adem ile Havva'ya soru sorduğu zaman ikisi de dediler. Dedi ki Allahü Teala ben sizi Araf 22. ayet Elemen hekum antilkum eşşecara size şu ağacı yasaklamamış mıydı? Ve kul lekum inne şeytane lekum aduvun mubin. Şeytan sizin açık düşmanınızdır dememiş miydim? Arkasından dediler ki ya Rabbi gâle rabbena zalemne enfusen. Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Sen dediğin doğruydu. İşte kafirle günahkarın farkı. Günahkar kendisini suçlu kabul eder, kafir kendisini bir takım kelime oyunlarıyla, mantık oyunlarıyla haklı göstermeye çalışır. Şimdi aynı iblis, bakın asırlar sonra en son Nebi Muhammed Aleyhisselam'dır. Enfal suresinin 48. ayetinde bak diyor ki İnni ahafullah, ben Allah'tan korkarım. Şimdi bu ben Allah'tan korkarım sözünü herkesten duyarsınız. Lafla olmaz bu iş. Korkuyorsan Allah'ın emrinden uyacaksın. O kadar. Dolayısıyla Allahü Teala şeyde Araf suresinin 30. ayetinde mesela ben Allah'tan korkarım diyen iblis. İblis kafirlikte nedir? En üst örnek değil mi? Peki kendini dinsiz sayan birisi bunu söyler mi? İşte Allahü Teala insanlığı ikiye ayırıyor burada 30. ayette. Ferikan hede Araf 30'da. Ferikan hede ve ferikan hakka aleyhimut dalale. Allah bir kısmının yola gelmişliğini onayladı. Siz yaparsınız, Allah kuralları koyar. Çünkü bu iman kalp işidir. Allah'tan başkası bilmez gerçekten. Biz dışarıdan birisine çok değer veririz. Münafıkun suresinde var. Resulullah'ın çok değer verdiği bazı insanların onun en büyük düşmanı olduğunu Allah orada ifade ediyor. Çünkü kalbi, o, imanı onaylayacak olan Allah'tır. Çünkü içten tasdik edilmesi lazım. İman kalb ile tasdik olduğu için aslında hiç kimsenin inancına müdahale edilemez. Çünkü içten inanacak. Kimsenin kalbine insan müdahale edemez ki sadece dış müdahale. Ağzıyla söyletirsin ama kalbine müdahale edemez. Dolayısıyla din hürriyeti zaten herkese Allah tarafından verilmiştir. Bizim de o hürriyeti tanıyıp adamın hür bir şekilde kafir olduğunu kabul edebilmemiz lazım. Mesela işte şeyde Ali İmran suresinde Mekkeli, işte Medine'deki Yahudilerin Müslümanları dinlerinden çevirmek için yaptığı davranışlar ifade edilir. Diyorlar ki ve kâle taifetü min ehli kitâb âminu billezî unzile alellezîne âmenû veçhen nehâri ve kfur âhirehu leallehum yercûn. 70 küsürüncü ayet. Bakar mısın ona? Diyorlar ki gidin. Sabahleyin gidin. Onlara indirilene inandığınızı söyleyen biz de Müslümanız. Bak işte bizim kitabımızın istediği, bizim beklediğimiz nebi sensin işte. Akşamada gidin kafir ol. Bakın Resulullah'ın yaşadığı Medine'de bu insanlar göğüslerini gere gere ben kafir oldum diyorlar mı? Üstelik de organize hareket, dikkat edin. Organize bir muhalefet var değil mi? Ama hiçbirisine müdahale edilmiyor. Kaçıncı ayet? 72. ayetmiş Ali İmran suresi. Hiçbirine müdahale edilmiyor. Çünkü din hürriyeti olmazsa olmaz şeydir. Tamam. Öyleyse öyle yapalım. Fiili eylem olmadığı zaman devletin müdahalesi olmaz. Ama birisine fiili bir şekilde yani böyle saldırı şu bu falan filan olursa ya da devlete saldırı olursa ayrı bir konu. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki bu Araf suresinin 30. ayetinde diyor ki ferikan heda bir grubunun yola geldiğini Allah kabul etmiştir. Çünkü kalple bu mesele. Allah'tan başkası bilmez. Ve ferikan hakka aleyhimut dalale bir grubu da sapıklığı hak etmiş, sapık sayılmayı hak etmiştir. Yani sınıfa geçen öğretmen belirlediği gibi, sınıfta kalan öğretmen belirlediği gibi, işte şu inanmıştır, şu değil, kişinin davranışlarına göre kararı Allah veriyor. Peki, sapıklığı elde edenler kim? İnne muttakadu şeyatîn evliya min dunillah. Onlar Allah'la kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar. Şeytanları evliya olarak koyarlar. Bu Allah'ın velisi. Yüce bir insan. Allah'a çok yakın. Bana da çok yakın. Şeytan dendiği zaman ikiye ayrılır. İnsan ve cin şeytanları. İnsan şeytanları, yani ikisi de yoldan çıkanlardır. İblis Allah'a isyan ettikten sonra şeytan adını almıştır. Uzaklaştırılmıştır. Şeyde de öyle, yani dört dörtlük Müslüman olabilirsiniz ama menfaatlerinizi öne aldığınız an kaybedersiniz. İblis de kendi menfaatlerini öne aldığı için kaybetmiştir. Adem ve Havva da kendi menfaatlerini öne almış ama kısa sürede toparlayabilmişlerdir kendilerini. Şimdi ve yahsebûne ennehum muhtedûn, kendilerini muhtedi hesap ederler. Yani doğru yolun ortasında kabul ederler. Şeyde bu Vatikan'a davet edildiğim zaman, ki onda Tübingen Üniversitesi organize etmişti Almanya'daki, orada bizim büyükelçi bana dedi ki, hocam ben böyle bir davet şimdiye kadar hiç görmedim dedi. Yani hiç alışılmışın çok dışında bir protokol şey yapmışlar, alışılmışın dışında bir şey vermişler sana. Bir değer vermişler dedi. Gerçekten herkese 20 dakika konuşma verdiler, bana 3 saat verdiler. Neyse, o işi şey yapmayalım. Şimdi başbakanın şeyden papadan bir mektup geldi odama. Nedir dedim bu? İşte yarın görüşmek istiyor. Sizi davet ediyor. Hoş geldin diyecek. Sadece hoş geldin mi diyecek dedim. Evet. Bir görüşmemiz var mı? Yok, o zaman gelmiyorum. Hoş geldin diyecekse otele gelsin dedim. Ama görüşeceksek giderim dedim. Yok dediler, görüşme yok. O zaman gelmiyorum dedim. Peki başbakan, ondan görüşeceksin dedi. Peki o zaman geliyorum. Vatikan başbakanı. Ve bütün kardinaller onların bakanları gibidir. Çok çok önemlidir şeyde, Katolik dünyasında. Şimdi orada Vatikan Başbakanı'nın bana ilk söylediği şu. Ben her toplantılarda, yani Katoliklerle yaptığım her toplantıda şunu derim. Ya siz şeyde beni ilk davet ettikleri zaman devlet protokolü uygulayacaklarını söylemişlerdi. Ulan dedim, der misiniz ya, ne devlet protokolü? Sonra gittim dedim, ya niye böyle yapıyorsun? Ya biz seni Ayetullah Hümeyni'ye benzettik de. Ya dedim, o kendine Ayetullah Hümeyni dedim, sizin papanız gibidir. Ya ben sıradan bir adamım. Şeyde o kendi Allah'ın işte, kendi sözünü Allah'ın sözü gibi kabul ediyor. Sizin papanız da öyle. Siz de dedim işte gökteki Allah'a da papa diyorsunuz, ona da papa diyorsunuz. O gökteki ilahınız, bu da yerdeki ilahınız. Ama ben sıradan bir insanım dedim ya. Adamlar öyle bir acayip oldular ki ne yapacaklarını şaşırdılar yani. Şimdi hemen bunu hatırlattı başbakan. Dedi ki, sen bize müşrik diyorsun. Biz müşrik değiliz. Şirki hiçbir Hristiyan kabul etmez. Çünkü onlarda da en büyük günahtır şirk. Şimdi öyle dedi, ben de güldüm. Gülünce konuyu değiştirdi. Çünkü ikinci adımı atamayacak adam. Şirkin içinde olduğunu gayet iyi biliyor. Şimdi dolayısıyla bakın, herkes kendini dindar sayar. Ama Allah hayatınızda kaçıncı sırada? Asıl mesele o. Mesela bugün birçok şeylere, Kur'an-ı Kerim'den ayet okuduğunuz zaman ne diyor? Bana ayet okuma diyor, değil mi? Bunun Müslüman olma şansı sıfır. Tam iblis. Tam iblis. Efendim Allah'tan korkuyor muyum diyor. İblis de diyor. İki tane ayet de var bu. İblis ne cenneti inkar ediyor, ne ahireti inkar etmiyor, Allah'ı inkar etmiyor. Allah'ın emirlerini inkar, hiçbir şey. Sadece üçkağıtçılık yapıyor orada. O kadar. O zaman asıl mesele şu, Allah'tan şey yaptığı zaman senin doğru yolun üstünde oturacağım diyor. Çünkü herkes de dindarlık olduğuna göre insanların en fazla sömürülecek alanları nedir? Dindir. En büyük sömürü alanı dindir. Doğru dini anlatırsan, yani adama su verdin, içti. Ya bu sudan dolayı, bu su zaten her yerde var. Ne olacak? Bu sudan dolayı ben zengin olabilir miyim? Ama adamı sömürmek istiyorsam şira da vermem ona. Ne veririm? Şarap veririm. Yani işte ya baktığın zaman aynı. İkisi de üzüm suyu. Ya da ikisi de şu meyvenin suyu. Öyle de. Mesela bugün şira satan dükkanlara kaç kişi girer şira alır? Ama şarap satan yerler top doludur. Hangisine sorsan şarabın zararlı olduğunu söyler. Mesela dün bir haber vardı. İtalya akşam poşette bile şarap taşınmasını yasak, saat 7'den sonra yasaklama kararı almış. Bakın dünyanın her yerinde herkese içki satılmaz. Mesela Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam 20 yaşından aşağısına satılmıyor. Neyse yani yaşı yanlış hatırlıyor olabilirim. Burada da öyle. Herkes içki satamaz, özel ruhsat gerekir. Niye? Çünkü bunun yanlış olduğunu bilmeyen yok ki. Yani dolayısıyla kafir, yani yanlış dinin yanlışlığını bilmeyen yok. Tıpkı bu suyun faydası gibi doğru din fıtrattır ama doğru dinden para kazanamazsın kardeşim. Doğru dinde yalnız Allah'a kul olacaksın. Sen bu insanları kendine kul etmek istiyorsun. O zaman Allah'la insanların arasına gireceksin. Katolik Kilisesi'nin yaptığı gibi. İşte orada din adamlığı denen olay ortaya çıkıyor. Ha, din adamları da tabii iki türlü. Birisi yalnız Allah rızası için hareket eden, asla insanlardan bir şey beklemeyen. Ama ikinci grup da Allah-u Teala'nın Tevbe suresi 34'tü değil mi? Evet. 34. ayette bildirdiği gibi Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu inne kethiran minel ahbari vel ruhbani le yekulune envalen nasi bil batıl. İlim adamlarının ve din adamlarının çoğusu, ilim de öyledir. İlim, bakın Allah'ın iki türlü ayeti vardır. Bir tabiattaki ayetleri, bir de kitabındaki ayetleri. Din adamları bu kitaptaki ayetleri saptırarak insanları sömürmeye çalışırlar. Tıpkı şey gibi, şırayı şarap yapmak gibi. İlim adamları da tabiattaki ayetleri saptırarak insanları sömürmeye çalışırlar. İşte onların çoğu insanların mallarını batıl yollarla yerler. Ondan sonra وَيَسُدُونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ ve insanları Allah'ın yolundan saptırarak. Yani tıpkı içki vererek milletin cebini boşaltmak gibi, kumarla milletin cebini boşaltmak gibi, faizle milletin cebini boşaltmak gibi. Ondan sonra وَالَّذ۪ينَ اَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar, fakir fukaraya, ihtiyaçlı kişilere dağıtmayanlar, febeşşirin bir adaya bineliyim, onları acıklı bir azapla müjdele diyor. İşte buna çok dikkat etmek lazım. Şimdi burada az önce Katolik Kilisesi'nden başladık. Vedat'tan onların bir din adam anlayışını dinleyebilirsek.
Kilise dediğimiz zaman bizim aklımıza daha çok içerisinde ibadet edilen, Hristiyanların içerisinde ibadet ettiği bina geliyor. Oysa ki kilise Hristiyanlık içerisinde kurumsal bir vasıftır. Yani bir kurumu ifade eder. Bu binalara da kilise denilmesinin sebebi bu binaların o kurumun birer şubesi olmasından dolayı buralara kilise deniyor. Yoksa kilise aslında tüzel bir kişiliktir. Kurumsal bir kişiliktir. Belli bir şahıs değildir kilise. Ve Katolik Kilisesi hatta bunu şöyle ifade eder. Kilise insanlığın başından beri vardı. Her mümin topluluk Adem'den bu yana aslında kiliseyi temsil ediyordu. Kilise dolayısıyla sonradan ortaya çıkmış bir şey değil. Ta insanlığın başlangıcından itibaren varlığını koruyan ve bugün de İsa Mesih ile beraber zirve noktasına ulaşan bir kurumdur diyorlar. Kilise dediğimiz kurum, dini bir kurum dedik, bir otorite dedik. Peki bu otoritesi nereden oluyor? Şimdi önemli olan şey bu. Tabii benim burada anlattığım kilise Katolik kilisesi. O da önemli. Çünkü farklı
Kendi
kiliseler
resmi
var.
kitaplarından ya.
Farklı kiliseler de var çünkü. Şimdi Katolik Kilisesi ve Din ve Ahlak İlkeleri kitabında kiliseyi tanıtan bir bölüm var. Kilise nedir? Kilisenin yetkileri nedir? Bu uzunca bir bölüm. Ben sadece otoritesinin kaynağı ile ilgili kısımlardan belli yerler okuyacağım. Kilise Mesih'in bedeni ve sözüyle beslenir. Böylelikle kendisi de Mesih'in bedeni olur. Şimdi bu Katolik Kilisesi'nde çok meşhur bir klişedir. Kilise Mesih'in bedenidir. Mesih de kilisenin başıdır. Yani kilise dediğimiz kurum aslında Mesih'i temsil eden bir kurumdur. Yani bir tüzel kişilik olarak Mesih'i düşünürseniz aslında kilise bir kurum olarak onu temsil ediyor. Onun vekili olarak bulunuyor.
Zaten kilisede İsa'nın orada sürekli bulunduğuna da
Tabii şimdi
inanıyorlarmış.
onu da
Değil mi?
şöyle açıklıyorlar. Kilise aynı zamanda Tanrı'nın önceden çobanı olacağını ilan ettiği, her ne kadar başlarında insan çobanlar bulunsa da koyunları için canını veren iyi çoban ve çobanların prensi olan Mesih'in kendisi tarafından, bakın, tüm insanların çobanı olarak Mesih'i zaten Hristiyanlık içerisinde tarif edilir. Mesih'in kendisi tarafından sürekli olarak güdülüp beslenen bir sürüdür. Yani kiliseyi Mesih bugün olmasa bile sürekli olarak güdüyor. Sürekli olarak ona yol gösteriyor. Yani dolayısıyla kilisenin almış olduğu kararlar aslında diyorlar ki bu kişisel bir takım kararlar değil. Bunlar Mesih'in yönlendirmesiyle alınan kararlar. Yani orada alınan bir karar Papa denilen şahsın veya oradaki birkaç piskoposun aldığı karar değildir. Mesih'in kararı, gökteki Mesih'in kararı onların vasıtasıyla insanlara ulaştırılıyordur. Anlayış bu.
Yani Tanrı değil mi?
Evet.
Kilise Tanrı'dır.
Tanrısal bir otoritedir. Mesih'in bedenidir.
Evet.
Tüzel bir kişilik olarak Mesih'i temsil eder. Bu kişilikler şimdi hiyerarşik yapısı olarak düşünürsek başta Papa var. Papa'ya aynı zamanda Roma Piskoposu da denilir, Başpiskopos da denilir. En tepedeki din adamlarına psikopos denilir Katolik'te. Bunlar tepe din adamlarıdır. Onların da başında başpiskopos vardır. Başpiskoposa da papa denilir. Papa aynı zamanda Roma piskoposudur. Piskoposlar dediğimiz bu hiyerarşik yapıdaki tepedeki din adamları aynı zamanda havarilerin vekilleridir. Her bir piskopos bir havari gibi kabul edilir. Bir piskoposla konuştuğunuz zaman siz bir havariyle konuşmuş gibi olursunuz. Öyle kabul edilir Katolikliğin içerisinde.
Böyle onu da söyler misin?
Havariler İsa Aleyhisselam'dan bizzat icazet alıp İsa'nın görevini İsa'dan sonra devam ettiren bizzat İsa'dan görevini alan İsa'nın şeyleri, elçileri. Havarilik çok önemli bir şey. Havari demek İsa demektir yani Hristiyanlıkta. Hani sanki havari deyince biz şey zannediyoruz. İkinci sınıf bir mümin vesaire tarzı. Hayır, havari İsa Aleyhisselam'ın onlara göre göğe çıkışından sonra onun
Görevlendirilmiş kişi.
vekilliğini devam ettiren kişiler oldukları için havariler çok önemlidir. Yani her bir psikopos, her bir havari kabul etmek demek her bir psikoposu İsa'nın bir vekili kabul etmek gibidir. Başpiskopos kabul edilen Papa da Petrus'un vekilidir. O yüzden Katolik Kilisesi'nin aynı zamanda Petrus'un kilisesi denilir. Petrus'un vekili ne demek? Petrus havarilerin başıdır. Baş havaridir. Papa da Petrus'un vekilidir orada. Yani baş havari gibi kabul edilir. Petrus da İsa'ya vekaleten, daha sonra havarilere liderlik yaptığı için Papa da İsa'ya vekaleten bugün kiliseye başkanlık yapıyor.
Zaten Petrus'un kabri de tam onların şeyin evet. içerisinde. Yani bu Papa'nın o ana kilisenin içerisinde. O kilisenin adı neydi? Jean-Pierre. Yok, Jean-Pierre değil. Kilisenin adını şey yapmam. Bu da ona benzer bir isim.
Bu, çünkü hocam Pierre zaten Petrus demek. Belki oradan...
Hayır, ben Jean-Pierre anladım. Saint-Pierre.
Saint-Aziz.
Tamam, ben Jean anladım da onun için. Yani Saint-Pierre, tamam. Doğru, evet. Onlar Saint-Pietre diyorlar.
Tabii de kardinal evet. denilen bir sınıf var. Kardinal aslında psikopostan farklı bir şey değil. Kardinal, gelecekte psikopos olma ihtimali, şey, papa olma ihtimali olan, adaylığı olan psikoposlara verilen bir ünvan. Yani kardinaller yalnızca Roma'da bulunurlar. Bunlar gelecekte papaya bir şey olursa papanın yerine geçmeye aday kimselerdir. Ve aynı zamanda Roma içerisinde, Vatikan içerisinde papanın bakanlar kurulu gibi düşünün vazifesini görürler. Papa onlara danışır sürekli olarak. Bunların altında şimdi kilise dağılıyor. Dünyanın her yerinde kiliseler var. Şimdi bir teşkilatlanma söz konusu. Her bir bölgeye Diyakes denilir bu bölgelere de. O her bir bölgenin başında da bir psikopos vardır. Psikoposlar aynı zamanda Hristiyanlıkta bizde ne denir? Fetva makamında olan kişi mi denilir? Fetva makamında olan kişidir her bir psikopos aynı zamanda. Mesela bir rahibin fetva şeyi yoktur. Bir kilise papazının fetva yetkisi yoktur. O ancak bulunduğu bölgenin psikoposuna o durumu iletir. Psikopos o konuyla ilgili bir şey verebilir, hüküm verebilir. Yani bizim İslam'da aslında müftü dediğimiz şeylere karşılık gelir. Psikopos dediğimiz makam.
Burada bir fark var. Yani bizde müftü fetva verirken şu kaynaklara dayanır. Onlarda öyle bir şey yok.
Yok hocam. Onlar...
Yani onlarda sorduğunuz zaman buraya eskiden sık sık heyetler gelirdi şeyden Avrupa'dan. Papaz heyetleri gelirdi. Ya bir keresinde bir arkadaş sordu onlara, sizin için şeyin anlamı nedir? Tevrat ve İncil de sadece tarihi bir metindir. Biz onlarla ilgilenmeyiz dediler. Kutsal metindir. Dediler.
Evet.
O kadar.
Çünkü İsa'dan sonra aynı zamanda kilisenin dini güncelleme yetkisi vardır.
Tabii.
Din sürekli güncellenmesi gerekir. Tabi bu güncelleme keyfi yapılmıyor onlara göre. Mesih'in gözetimi altında yapıldığı için bu güncellemeler Mesih'in birer hükmü olarak kabul ediliyor.
Sorgulama da yok. Dikkat ediyor musunuz? Ayette ne dedi? Allah'la kendi aralarına şeytanı koyuyorlar. Peki o şeytana ne ismi veriyorlar? Herkesin kabul edeceği İsa ismini veriyorlar. Mesih ismini veriyorlar değil mi? Çünkü şeytan deseler kimse onu kabul etmez ki. Evet.
Dünya genelinde her bir bölgenin psikoposu Vatikan'a bağlıdır. Vatikan'daki bakanlar kurulu, kardinaller meclisine ve onların da başı olan papaya bağlıdır. Her bir psikoposun altında bağlı olduğu bölgedeki papazlar da o bölgenin psikoposuna bağlıdır. Atıyorum Amerika'da Washington eyaletinde Washington psikoposu, o eyaletin içerisinde ne kadar kilise, ne kadar papaz varsa hepsi o psikoposa bağlıdır. Bir durum olduğu zaman sıkıntısını o psikoposa götürür. Vatikan'a doğrudan iletişime geçmez. Her bir rahibin altında da rahip de denir, papaz da denir. Kilise binasında, yani o kilisede yetkili olan din adamı kişiye. Her bir rahibin altında diakos denilen rahip yardımcıları vardır. Bunlar da ileride rahip olma adayı olan kimselerdir. Yani böyle bir hiyerarşi vardır. Daha sonra bu rahipler içerisinde psikoposluğa yükselecek olan kişiler olabilir. Bir psikopos ölür mesela. Onun yerine yeni bir psikopos seçilmesi gerekir. Bu rahipler arasından seçilir. Yarın öbür gün bir rahip öldüğünde de onun yerine gelişecek olan kişi o diakoslar arasında, rahip yardımcılar arasında seçilir. Bu tarz bir teşkilatlanma vardır. Bu teşkilatlanmanın en önemli özelliği şudur. Oradaki şahısların, psikopos olsun, bölge psikoposu olsun, rahip olsun mesela, bunların aslında bir öznelliği, bir bireyselliği yok. Bunların kendine özgün bir görüşü olamaz. Bunlar aslında tamamen bir obje gibi, bir kukla gibi orada kendilerine yukarıdan verilen şeyleri insanlara iletmekle sorumlu olan kişilerdir bunlar. Yapılanma bu şekildedir. Bir kurum olarak da bunların ayakta durması ancak bu şekilde olur. Mesela bu yapılanmayı şu şekilde onlar şey yapıyorlar. Aynı şekilde kilise, yine kilise yapılanmasından bahsediyorum. Kilise din adamları arasında tam bir birlik olması özelliği kurumun kutsallaştırıcı doğasından kaynaklanmaktadır. Yani tam bir birlik olması gerekir. Şimdi birisi kalkıp da aykırı bir şey söylememeli. Hiçbir rahip kalkıp da kendinden bir şeyler katmamalı, bir şeyler söylememeli. Dolayısıyla bu teşkilatlanma da bu şekilde gerçekleşiyor. Bizdeki aslında şeye benziyor hocam. Diyanet yapılanmasına birçok açıdan benziyor.
Zaten Diyanet yapılanması oraya benzetilerek olmuştur. 19. asırdan sonra bu oluştu. Biliyorsunuz 19. asırdan itibaren artık biz diye bir şey kalmadı. Yani bizim bütün her şeyimiz bozuldu. Yani 19. asrın başından itibaren her şey bozuldu. Bozulmayan hiçbir şey kalmadı. Tekrar biz olmalıyız. İşte o 19. asrın sonlarından itibaren de bu din görevliliği başladı. O zamana kadar sadece cuma günü hutbe okuyacak kişileri büyük camilerde belirlerlerdi ki yani bir fitne fesat çıkarılmasın diye. Birçoğunuz bilirsiniz köylerdeki imamları köylü belirler ve maaşını onlar verirdi yani şeylerini. Yani tamamen bizimkiler oraya benzetildi yani kurum kurulurken. Yani şu var orada belki atlamış olabilirsin. Şimdi ayette Allah'la kendi aralarına şeytanları koyarlar. Şimdi papalığın emri nedir? Onlar da Allah'ın emridir. Papalığın yasağı Allah'ın yasağıdır. Ona uymak Allah'a uymaktır. Ona isyan Allah'a isyandır. Ondan dolayı mesela herhangi bir papaz bir kişiyi aforoz ettiği zaman o kişinin cennete gitme şansı sıfırlanır. Ya da bir kişiyi vaftiz ettiği zaman da o kişi kesinlikle cennete gider. Yani böyle bir şey. Ne oldu? Bak şey, okuduğumuz Araf suresinin 30. ayetine göre Allah ikinci sıraya atıldı değil mi? İşte kafirlik bu. Kiliseyle Allah'ı örttüler. Mesela Batı'da insanlar ateist oluyor. Bu yapıda herkes ateist olur ya. Yani batılı kafada ateist demek kilisenin tanrılığını kabul etmemek demektir. Çünkü tanrı kilisedir. Tabii benzer durum bizlerde de var. Onu da Aydın Hoca'dan dinleyelim.
Şimdi Allah'ın diniyle ilişkisi olmayan, yani Allah'ın dini dışında herhangi bir sahanın, herhangi bir mesleğin varlığı söz konusu olmadığı için dinde, Allah'ın dininde özel din adamı veya din adamı sınıfı ve kurumu diye bir şey de olmaz. İslam alimleri genelde bu konuda müttefiktirler. Fakat bu bilinci taşımayan bir toplumda bakarsınız din adamı veya din adamı sınıfı veya dünyevi devlet, dini devlet, şeriat, laik bu gibi kavramlar ortaya çıkıyor. Ki bunların da ortaya çıkması dini konuda bilgisizlik yüzündendir. Tabii din adamı kavramını nasıl bir din adamın görevi ne? Bunu kimler oluşturdu? Tabii bunu oluşturanlar hem dini bilenler ve dini bilmeyenler müşterek oluşturdukları bir kurum ve kavramdır. Dinin hocası olur, alimi olur. Şurada oturanlar gibi kendimi çıkıyorum. Yani ama din adamı özel olmaz çünkü herkes Allah'ın karşısında eşit görevi vardır, vazifesi vardır. Fakat din konusunda bilgili ve zayıf bilgili ve alimi de olur. Şimdi din adamının görevi konusunda ve din adamının nasıl tanımlıyorlar eskiden günümüze kadar birkaç örneğini vermek istiyoruz. Çünkü hem Kur'an-ı Kerim'de din adamlarının görevleri bildiriliyor ve onların vazifeleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Şimdi eski Mısır'da nasıl din adamı tanınıyordu ve Çin geleneğinde bütperestlikte din adamı şu görev var ve tanımı da şöyle. Tanrı veya tanrıların hizmetine giren insanlarla onlar arasındaki aracılar olarak hareket eden kimselerdir. Paulus Yeni Ahit'te şöyle der, Hristiyan din adamları ile ilgili. Şunların görevleri, insanlar arasında seçilmiş olan her başkâhin günahlara karşı adaklar ve kurbanlar sunmak üzere Allah'la ilgili konularda insanları temsil etmek için atanır.
Yani insanların Allah karşısında vekilidir, değil mi?
Evet. Din adamı Allah'la ilgili konularda insanlara aracılık yapan kimsedir diyor. Bizzat
yani,
kendisi.
Yani insanların vekili sayılıyor.
Evet.
Onun için mesela şeyde İsra suresinde Tevrat'ın bir özeti var. اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ وَك۪يلًا Benimle sizin aranıza bir vekil koymayın. Onun için biz bugün mesela tarikatlara falan bakın, herkes bu bizim vekilimiz derler, değil mi? Aynı yapı bize tarikat olarak geçmiştir. Evet.
Maalesef İslam'da bu yok. Maalesef tarikatlarda ve Şiilikte bu var. Hatta
tam bir prototipidir Hristiyanlığın.
Aynen öyledir. Çünkü şöyle derler, Şia'ya göre din adamları, imamlar, ahuntlar, mollalar ve benzeri şahıslar dini muhafızlarıdır. Kutsal mesajın yorumlanmasında onları yegane otorite olarak görmeliyiz. Ve alçak gönüllü bir tavırla bize verdikleri bilgileri almalıyız. Din adamlarının doğruladığı hiçbir şeye karşı gelmemeliyiz. Çünkü onlar Allah'ın elçisinin soylarından gelmektedirler.
Asla yanılmazlar, yanlış yapmazlar. Evet.
Evet.
Sanki i̇şte bu da şey de yani az önce Vedat'ın anlattığı yapı Şia'da da var. Mesela burada işte baba o kutsal ruh var. Orada da Allah, Muhammed Aleyhisselam ve şeyler var. İmamlar var. Evet.
Devam edeyim. Şimdi hocam bu tahrif olunmuş dinlerde şu anlayış var. Din adamı şöyle, yeryüzünde Allah'ın bir temsilcisi olarak. Kurumları da öyle görüyorlar. Yani din adamı sınıfında böyle gözüküyor. Fakat kimse şunu bilmelidir. Şimdi biz bu konuda din adamlar, Kur'an'da din adamlar diye bir tez de yazdık ki bunu bu konuda daha iyi bilgilenelim ve insanlar bu konuda daha çok din adamlarının sömürüsüne kapılmasınlar. Yeryüzünde kimse Allah'ın dinini temsil edemez. Fakat iyi bir örnek olur. Örnek olabiliriz hepimiz. Ama kimse yeryüzünde Allah'ın dinini temsil edemez. Şimdi din adamlarını yeryüzünde Allah'ın temsilcileri olarak görevlendiren şahıslar kendilerince bir sınıf oluşturuyorlar. Ve bu sınıfı korumak için hatta Allah'ın diniyle görevlendirilmiş elçilere bile karşı gelmekten çekinmezler. Günümüzde de bunun devamını görmekteyiz. Şimdi İslam'da nasıl? Bunu da özetleyeyim hocam. Şu bilgi acısı yanlıştır. Devlet tarafından imam tayin edilenlerle ve din hizmetini yürütenlere yanlışlıkla din görevlisi deniliyor. Bunlar aslında devlet görevlileridir. Ve devlet istediği zaman da bunları görevinden azledebilir. Fakat bildiğiniz din adamı bizim şu anda halk arasında bilinen veya eski dinlerde diyelim Hristiyanlıkta ve Yahudilikte anlatılan din adamını kimse görevden yani devlet alamaz. Evet, evet. Direkt Allah'la ilişkisi var. Dini bir görev. Zaten her birimizin bir dini görevimiz var. Fıtri olarak da, ihtiyaç olarak da insanlara Allah vermiştir bu görevi bize. Herkes Allah'ın dini önünde eşittir ve aynı göreve sahiptir. Bu anlamda da herkes dinin görevlisidir. Ama kimse özel olarak dinin adamı değil. Bu ne demek? Allah adamı oluyor. Bizim oralarda dayağın şu Allah adamdır. Sakın dokunmayın çünkü zarar görürsünüz. Kutsuyorlar ve ona dokunulmaz ve her söylediğini de doğru olarak kabul ederler. Şimdi bu din adamı kurumuna bir örnek vereyim. İsa Aleyhisselam din adamların önünde nasıl engel olmuş ve bu dinin, Allah'ın dinin önündeki engellere nasıl karşı gelmiştir? Ki Allah'ın dinin önündeki en büyük engeller de din adamlarıdır. Tevbe suresi 34. ayette az önce hocamız okudu ki insanların çoğunu yoldan saptırırlar. İsa Aleyhisselam da bu şahıslara çok karşı gelmiş ve şöyle demiştir. Siz Tanrı buyruğunu bırakıp insanların törelerine uyuyorsunuz. Sizler gösteriş yapmaktan hoşlanır, dini simgeler taşıyan giysiler giyiyorsunuz. Bazılar cübbelerini uzatır. Halktan farklı bir giyim tarzı oluşturuyor. Bazılar bizim oralarda büyük bir takke giyerler. Ne kadar yüksek olursa o kadar ilmi derecesi de yüksek oluyor. Gibi kendisini böyle farklı, toplumdan farklı bir şahıs olarak sunuyor insanlara. Ki ben sizden farklıyım. Aslında böyle yapanlar nasıl Allah adamı oluyor? O da
şurada bir iki kelime ilave edeyim tam yeri gelmişken Aydın Hoca. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabın namaz kılarken giydikleri hiçbir özel kıyafet yoktur. Ne başlarına tekke takmışlardır, ne sırtlarına bir cübbe giymişlerdir, ne şu ne bu. Dışarıda neyle dolaşıyorlarsa camiye de mescide de onunla girmişler ve ayakkabıyla girmişlerdir. Yani sergi falan yok. Namazları ayakkabıyla kılmışlardır. Ama tabii daha sonra bu kılık kıyafet, işte din adamlarının başına sarık, sırtına cübbe falan. Şimdi bazı insanlar bir şey zannediyor. Mesela ben bir keresinde işte Süleymaniye'de vaazdan çıkıyorum. Bir geri döndüm. Millet kuyruk olmuş. O arkadaki camiden çıkarken sağda kalan sütunun altındaki merdivenlere ellerini sürüyorlar. Ya ne yapıyorsunuz dedim. Dediler ki sen sürdün de. Aa. Ya ben oradan geçerken hani bazen böyle elim sıcak oluyor. Oradan serinlesin diye taşa vurmuşum. Aman ya Rabbim dedim. Çünkü o başımda o sarık, sırtımda cübbe olmazsa onlar onu hiç önemsemezler değil mi? Bunlara da çok dikkat etmek lazım. Evet, devam et.
Şimdi İsa Aleyhisselam cümlesini tamamlayayım. İncil'de söyleniyor. Ve siz ey din adamlar Rabbi diyerek de anılmaktan hoşlanıyorsunuz. Rabbi diye bir Yahudilerde bir Rabbanilik makamı vardı. O makamla övünüyorlardı. Şimdi günümüzde de bazı makamlar oluşturuyorlar ve insanlar bu makamlarla övülmeyi seviyorlar.
Rabbinin Türkçe karşılığı ne?
Rabbi, efendi. Yani efendi.
Efendi. Bizim efendi demiyorlar mı? Efendi
Hazretleri. Rabbi.
Evet.
İşte bu kadar.
Peki. Şimdi esas bu işin en heyecanlı tarafı, inşallah onu Yahya Hoca'dan dinleyeceğiz. Hakikaten beni de eskiden beri çok heyecanlandırır o Tevbe suresinin 31. ayeti değil mi? 30 da dahil. İnşallah onu Yahya Hoca'nın o heyecanlı şeylerinden dinleyelim bakalım.
Evet, biz hocalarımızı seviyoruz. Hoca sevmekte problem yok. Çünkü hocayı, bir alimi sevmek İlmi sevmekten kaynaklanıyor. İlim, Kur'an'ı sevmekten kaynaklanıyor. Kur'an'ı sevmek de Allah'ı sevmekten kaynaklanıyor. Dolayısıyla Kur'an'ı anlatan, Kur'an'la donanmış olan hocalar tabii ki başımızın tacıdır. Onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yoktur. Fakat Allah Teala her şeye bir had, hudut çizmiş, bir sınır koymuştur. Hocaya hürmetin de bir sınırı vardır. Ne kastediyorum bundan? Hocayı sevmek, hocaya hürmet etmek, bir alime değer vermek, onu sorgusuz sualsiz, her dediklerini kabul edebilir bir makam olarak görmek demek değildir. Bir ölçüye göre hoca değerlidir, söyledikleri kabul edilebilir, o da Allah'ın kitabına uygunluktur. Allah'ın kitabına uyduğu sürece hocalarımızın anlattıkları baş tacımızdır. Ama Allah'ın kitabına aykırı konuştukları sürece o hoca babamız da olsa bizim için itaat edilebilir bir makam değildir. Biz hocalara, alimlere bu şekilde bakmak zorundayız. Çünkü Allah Teala bizi bu konuda çok ciddi bir şekilde uyarmış. Nerede uyarmış? Tevbe suresinin 31. ayetinde uyarmış. Ama biraz sonra söyleyeceğiz. Burada da öyle bir hani bir algı operasyonu mu diyelim, bir şeyler yapılmış ki Tövbe suresinin 31. ayeti bugün itibariyle sadece Yahudi ve Hristiyanları ilgilendiren bir ayet. Biz Müslümanlarla uzaktan yakından alakası olmayan bir ayet konumuna indirgenmiş. Niye? Çünkü siz bir meali açtığınız zaman orada göreceksiniz ki Yahudiler ve Hristiyanlar hahamlarını ve papazlarını Rab edindiler. Kabahat onların bana ne? Edinmeselerdi. Yani Allah bu hakikati niye anlatsın bana? Müslüman dikkat et. Yahudi hahamını, Hristiyan papazını Allah'la kendi arasına Rab olarak koymuş. Okuyorum, tamam ya, benle alakalı değil. Tarihi bir bilgi. En fazla bunu ifade eder, geçer giderim.
Sen bu kadar zamandır bu işin içindesin de bir hahamla, bir papazla bir mesele mi?
Hayatta karşılaşmadım.
Olsa olsa. Yani. Yani görmüşüz. Burada dinler tarihçisi olduğu için o kadar.
Evet.
Allah-u Teala der mi ki ey ya yüvellezine amenu diye başlar mı bize? Ama dediğin gibi işte bak, İblisin yaptığı laf cambazlığı öyle ilerlemiş ki şu anda meallerde, şu anda önümüzdeki meallerin hangisine bakarsanız çok istisnai belki vardır yani.
Evet.
Ya da tefsirlerde hangisine bakarsanız. İstersen dedim bir oku bir mealden de millet bir görsün, ondan sonra senin anlatacağım.
Evet, şöyle denmiş elimdeki evet, mealde. Yani. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Yani Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Bu sadece tarihi bir bilgi olarak bunu öğreniriz. Ama Allah Teala burada ne diyor gerçekte? Gerçekte evet, bir üstteki ayetten de net bir şekilde anlaşılıyor. 30. ayette Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsediyor Allah. Vekaletil Yahudu, Uzeyrun İbnullah, Vekaletil Nesara, El Mesih İbnullah. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur dediler. Yani onlardan bahsediyor. Peki bunlar kimi Allah'la kendi aralarına Rab olarak koymuşlar ve ne yaparak onları Rab edinmişler? Burada ayette iki tane kavram geçiyor. Orijinal metni şöyle ayetin: İttakadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Ahbar ve ruhban kelimeleri geçiyor ki ayrıntıları bizim Aydın Hoca'nın Kur'an'da Din Adamları kitabında bulunuyor. Bu hangi kökten türedi, şu bu falan. Kısaca şöyle ifade edelim. Bu ahbar kelimesi haham diye çevriliyor burada. Halbuki bu hibir kelimesinden türemiş. Yani işi gücü mürekkeple uğraşmak olan adamlar. Yani ilim adamları, ilim bilim adamı. Bütün mesaisini ona harcamış, araştırıyor, çalışıyor, ulaştığı bilgileri paylaşıyor, insanlara ulaştırıyor falan. Bilim adamları. Ruhbanlar da yani kendisini tamamen din yoluna, Allah yoluna adamış, işi gücü o olmuş. Bunlar da bizim gözümüzdeki şimdiye kadar anlatılan din adamları, yani hocalar. Biri bilim adamları, biri hocalar. Üst kimlik olarak biz ikisine de bugün hoca diyoruz değil mi? Yani akademisyenler de ister fizik profesörü olsun, ister tıp doktoru olsun hoca diye hitap ediyoruz ona. İlahiyat hocaları da hoca, cami hocaları da hoca, medreselerdekiler de hoca. Üst kimlik bize göre hocadır. Yani bu adamların yaptıkları ister böyle fen bilimleriyle uğraşıyor olsun, ister sosyal bilimlerle uğraşıyor olsun, ister dini ilimlerle uğraşıyor olsun, hocaları Allah'tan önce Rab edindiler bunlar diyor Allah. İşte bu ayeti okurken bir gün Resulullah o mecliste daha önce kendisi de Hristiyan olan bir sahabi Adi bin Hatim bu ayeti duyuyor Resulullah'tan ve diyor ki ya Resulallah bir saniye.
Ya Resulallah değil mi? Daha inanmış değil o.
Heh. Yok, bu Müslüman olduktan sonrası da söyleniyor. Öyle bir rivayet de var. Cenab-ı Hak burada diyor ki Yahudiler ve Hristiyanlar ilim adamlarını ve din adamlarını, yani hocaları Rab edindiler.
Sen de oraya şey ettin.
Ha.
Yahudi ve Hristiyanlar değil, bütün dinler yapıyor.
Ya yok, yani yukarıda hani Yahudi ve Hristiyanlar diyor ya, evet. O yüzden dedim yani. Şimdi diyor ki ben de Hristiyanım daha önce ve hocalara hiç de Rab falan demiyorduk. Acaba anlayamadığım bir şey mi var bu ayette? Cenab-ı Hak ne demiş? Allah'tan önce Rab edindiler diyor. Hatta devamında وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا. Halbuki onlara yalnızca Allah'a kulluk etmeleri, tek ilah olarak yalnızca Allah'a kulluk etmeleri emredilmişti. Demek ki bunlar hocalarına da kulluk yapmışlar. Hatta ve hatta ayetin sonu şöyle bitiyor. La ilahe illahu, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Subhanehu amma yüşrikun. Allah onların koştukları bu şirkten de münezzehtir. Bak, hocaları Allah'a şirk koşmuşlar. Diyor ki anlayamadım, biz böyle bir şey yapmıyorduk. Allah ne demek istiyor? Resulullah da hemen cevaben buyuruyor ki bak hadi. Evet diyor, zahiren siz onlara tapınmıyordunuz. Biraz sonra örnekleriyle açıklayacağım. Yani tapınmakla sen ne anlıyorsun bir kul olarak bunu duyunca? Hocanın önünde rükuya kapanmak, secdeye kapanmak, ona ilah demek, Rab demek. Yani böyle bir vasıflar vermek olarak mı algıladın sen bunu? Yanlış. Tabii ki böyle yapmıyordunuz. Allah da bunu demiyor. Ama.
Sen burada bir cümle söyleyeyim. Mahmud Efendi de bana aynı itirazı
yapmış. Böyle derler tabii.
Bizimkiler aynı itirazı bana yapmıştı. Evet. Biz insanlara bize ibadet edin demiyoruz ki.
Tabii ki kimse demiyor. Onlar da demediler.
Bugün
ama bakın Resulullah nasıl söylüyor. Ama diyor Allah'ın haram kıldığı bir şeyi bu hocalar size helal kılınca siz bunu hemen helal kabul ediveriyor muydunuz? Aa evet ya Resulallah. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi de size haram olduğunu söyleyince onlar hemen haram kabul ediyor muydunuz? Hoca bunlar vardır bir bildikleri diye hemen kabul ediyor muydunuz? Evet ya Resulallah. İşte böyle yapmakla onları Rab edinmiştiniz. Bak Allah'ın açık bir hükmü var. Diyor ki ya o değil o, ona bakma sen. Sen bana bak kardeşim, bu böyle, aslında böyle olması lazım bunun. Allah haram kılmış. Ya diyor o gün için, bugün için geçerli değil. Bilmediğin şeyler var. Helal aslında bu. Ha bakıyorsun ayet böyle. Hoca başka bir şey diyor. Eğer tercihini hocamdır, vardır bir bildiği diyerek Allah'ın hükmünü bırakıp ona gidiyorsan işte sen bunu Rab ediniyorsun. Onun önünde secdeye kapanmana, onun için namaz kılmana, onun etrafında dönüp tavaf yapmana gerek yok ki onu ilahlaştırmak için.
İşte bugün mezhepler evet, öyle değil mi?
Tavrın senin onu ilahlaştırmak, Rableştirmekti işte. Bakın şimdi bununla ilgili bak Resulullah böyle bu ayeti ifade etti. Resulullah'ın yetiştirdiği ashabın da ayeti anlayışına bakın. Huzeyfe bin Yeman, hani Resulullah'ın sırdaşı olarak kabul edilen bir sahabi. Ona gelip diyorlar ki, daha sonra Müslüman olanlar, Resulullah'a yetişemeyenler, tabiinden birileri, ya Huzeyfe diyorlar ki bu ayeti bize bir anlat. Bu ne yapmışlar da bizden öncekiler müşrik olmuşlar? Hocalarla ilgili nasıl bir sıkıntıları vardı? Din adamlarına, ilim adamlarına bakışı nasıldı bunların? Diyor ki Huzeyfe bin Yeman, bu Taberi'de geçiyor, Taberi tefsirinde. Bu Tevbe suresi 31. ayetin tefsiriyle alakalı rivayetlerde. Bu bizden öncekiler diyor, Yahudiler, Hristiyanlar, ilim ve din adamlarının rızası için oruç falan tutmadılar. Öyle anlamayın sakın. Hani onu ilahlaştırmak, Rableştirmiş olmak için onların rızası için oruç tutmadılar. Onlar için namaz da kılmadılar. Hani onların önünde eğilip kalkmadılar ki. Bu yüzden müşrik olmadılar onlar. Ne yaptılar? Fakat onlar ilim ve din adamları kendilerine bir şeyi helal kılınca onu sorgusuz sualsiz helal kabul ediyorlar. Bir şeyi haram yapınca da onu haram yapıyorlardı. İşte bunların onları Rab edinmeleri böyleydi diyor. Bakın Ashab-ı Kiram da ayeti aynen bu şekilde, aynı Resulullah'ın öğrettiği gibi, Allah'ın buyurduğu gibi anlıyorlar. Farklı bir şey olarak değil. Yani Allah ne demişse o diyemediğin an, hocadır vardır bir bildiği olsun biz buna bakalım, yarın öbür gün sorumluluğu da buna atarız. Hatırlayın bunu bir yerlerden. 2-3 ay oldu Ramazan geçeli ama inşallah 8-9 ay sonra tekrar gelecek. Olsun diyor, boş ver. Allah şimdi 187. ayetinde Bakara suresinin işte sizin için aydınlık çok net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar yiyin için diyor falan. Ama ne yapalım şimdi, bir taraftan da Diyanet kocaman, biz bunu yapalım da öbür gün sorumluluğu Allah'ın üstüne bunlara atarız. Deriz ki bunlar da hocaydı.
O zaman ne oluyor burada?
Ne yapmış olursun o zaman? Allah'ın açık hükmü varken onu değil de bunu kabul edersen. Onun sen ne kadar aksini iddia edersen et. Hiç önemli değil. Tavrın, davranışın onu Rableştirmekten başka bir şey değildir. Diğer, Allah'tan önce ona kul oldun demektir. Evet. Tabii. Sahabeden sonra gelen nesil, tabi'in nesli. Bakın onlar ayeti nasıl doğru değerlendirdiler. Rabi' bin Enes var tabiinden. Diyor ki benden önceki, yani biraz daha Resulullah dönemine yakın, Ebu'l-Aliye var. O da tefsir ve hadis ilimlerinde oldukça öne çıkmış bir tabiin uleması. Dedim ki diyor, bu Rab edinme işi nasıldı bu İsrailoğulları falan? Ne yaptılar da hocalarıyla, din adamlarıyla böyle aralar bir şeyler oldu? Allah bunlara müşrik dedi. Diyor ki onlar hocaları onlara ne emrettiyse ona uydular. Nasıl ama? Sorgusuz sualsiz. Hoca mı dedi? Alim mi dedi? Biri mi dedi? Doğrudur abi.
Bildiği bir şey
bu var. Doğrudur, vardır bir bildiği. Bak şimdi dikkat edelim, ama çok güzel bir şey geliyor. Neyi de yasakladıysa onların sözlerine uydular. Halbuki çok dikkat edelim ya, mükemmel gerçekten de. Halbuki hocaların emrettikleri ve yasakladıkları konuların hükmü Allah'ın kitabında açık seçik mevcuttu diyor. Baksalar Allah ne demiş diye ellerindeki kitapta vardı. Onlar diyor din adamlarının, hocalarının nasihatlerini, telkinlerini nasihat kabul edip aldılar. Allah'ın kitabını arkalarına attılar diyor. Olsun yani, Allah'ın kitabı olmasına rağmen o sordukları hükmün konusu, konunun hükmü, yanlış söyledim, açık seçik ellerindeki kitapta bulunmasına rağmen hoca ne dediyse onu yaptılar. Allah'ın kitabını ikinci plana attılar. İşte böylece Allah'tan önce hocalarını diyor Rab edinmiş oldular. Ona kul oldular. Sorgusu sualsiz ona itaat ettikleri için ne oldular? Yoldan çıktılar. Şimdi bunlar Yahudiler için konuşulduğunda eyvallah, çok güzel. Bizden öncekiler ya, biz değiliz ya, çok güzel anlıyoruz. Hristiyanlar, onlar da kendi ilim din adamlarına böyle şeyler yapmışlar. İşte kiliseyi mutlaklaştırmışlar. İsa Aleyhisselam'ı zaten Allah'ın oğlu ilan etmişler falan. Yani çuvaldızı onlara batıra batıra dört dörtlük oluyoruz biz. Ne kadar güzel. Ama iğneyi kendimize batırmaya sıra geldi mi diyoruz ki bak bizde olmaz. Biz Müslümanız canım. Biz yani biz hocayı severiz, hürmet ederiz. Bizim hocamız olduğu için o. E o da kendi hocası olduğu için ona son derece hürmet etti. Bakalım acaba biz Müslümanlar bunlar gibi bir şeyler yapmış mıyız? Buna dair de şimdi size bu elimde bir tefsir var. Daha önce de burada birkaç defa okuduk ama tekrarında fayda. Fahreddin Errazi'nin tefsiri. Et-Tefsirul Kebir. Bu çok meşhur tefsirlerden bir tanesidir. Fahreddin Razi'nin yine bu Tevbe 31. ayetiyle ilgili bölümde hocasından naklettiği bir hatıra var. Hocasından naklediyor. Diyor ki, Arapçasını okumayayım, isteyen bulabilir. Sadece tercümesinden gideceğim. Diyor ki hocası şöyle anlatmış. Fukahayı, yani fakihleri, fukaha dediğimiz kim? Hani bizden önce mezhep imamlarımız var ya, onlar, onların talebeleri, ondan sonra gelenler, hani kitap yazan, bize fıkıh ilmini öğreten hocalarımız. Onları taklit eden bir grupla karşılaştım. Şimdi biz de bugün karşılaşabiliyoruz değil mi bununla? Etrafımızda bir sürü yığınla insan var. Onlara bazı meseleler hakkında Kur'an'dan ayetler okudum. Bir mesele tartışıyoruz, ben ayet okudum. Ama onların o konudaki görüşleri bu ayetlere ters düşüyordu. Bir şey konuşuyoruz, ben ayet okuyorum, onların söylediklerine tam zıt. Ne yapmaları lazım? Ayete uymaları lazım değil mi Müslüman olarak? Diyor ki, hayır, bu ayetlere ters düştüğü için onlar bu ayetleri kabul etmediler, onlara teveccüh göstermediler. Müslüman bunlar. Arapçası aynen şöyle, bak okuyayım. قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ آيَاتٍ كَثِيرًا Onlara pek çok ayet okudum. مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın kitabından. وَكَانَتْ مَذَاهِبُهُمْ بِخِلَافِ تِلْكَ الْآيَاتِ Onların görüşleri bu ayetlere ters düşüyordu. فَلَمْ يَقْبَلُوا تِلْكَ الْآيَاتِ Bu ayetleri kabul etmediler. Bak, kabul etmiyorlar bunlar. وَلَمْ يَلْتَفِتُوا اِلَيْهَا Teveccüh göstermediler, ayete yanaşmadılar. Ve ne yapmışlar? Onlara ayet okuyup durduğum için de bana şaşırıp kaldılar diyor. Ve bakav yanzurune ileyye kel mutaaccib. Acıyan gözlerle baktılar. Kay hala ayet okuyor bize. Diyor ki, demiş oldular ki bana, selefimizden, bize hocalarımızdan bu ayetlerin aksine rivayetler varken biz o rivayetleri bırakıp nasıl olur da bu ayetlere tabi oluruz? Şimdi Yahudilerin Hristiyanların yaptığından bir farkı var mı? Yok. Peki sonra Razi'nin hocası diyor ki, şimdi diyor sen Yani bu satırları okuyan kişi, biz, hepimiz. Gerçekten iyi düşünürsen bu hastalığın dünyada pek çok kişinin damarlarına sirayet etmiş olduğunu görürsün. Görüyor muyuz? Görüyoruz değil mi? Ayet okuyoruz. Hop, dur diyorum. Bu kadar kitap var ya. Buradaki rivayetleri ben bırakıp senin okuduğun ayete mi şimdi tabi olayım?
Hatta bugün bir ilahiyatçı hocam videosunu ararlarsa bulurlar. Diyor ki size gelip delil olarak 500 tane ayet getirseler, okusalar, selef ulemasının görüşlerine uymuyorsa kesinlikle kabul etmeyin. Evet. Bunu YouTube'da da yazıp bulabilirsiniz. Tamam. 500 ayet diye.
Böyle bir şey diyene bak.
Biz çekilelim aradan hep beraber. Burayı yok farz edelim. Onların da baş tacı kabul ettiği, bizim de sevdiğimiz, saydığımız, rahmetli andığımız Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır cevap versin.
Evet, versin.
Tamam, versin bakalım. Ta sadece okuyacağım ben. Yine nerede? Tevbe Suresi 31. ayet. Şeyden, internetten ücretsiz erişilebiliyor zaten Elmalı tefsirine. Herkes açıp bulabilir. Diyor ki Elmalılı, böyle hocalara olduğundan fazla değer verip, onlar her ne derse doğrudur, hocadır, vardır bir bildiği deyip kabul edenlere, diyor ki Allah'ın emirlerini göz ardı ederek alimlerde, bak bizden konuşuyor. Hani Yahudi Hristiyanları geçtik artık, tamam, onlar yerin dibine soktuk onları. Biz neyiz? Allah'ın emirlerini göz ardı ederek alimlerde velev cüz'i bir hüküm koyma. Bak cüz'i, en ufak bir şeyde hüküm koyma yetkisi bulunduğunu. Hatta bir zerrenin bile hükmünü değiştirmeye, hükmünün yerini değiştirmeye yetkili olduklarını kabul ve teslim eylemek, Allah'tan başkasına bir Rab'lık hissesi payı vermektir. Onları min dunillah Rab edinmektir. Yani min dunillah dediği Allah'tan önce. Aynı bu Tevbe Suresi 31. ayette olduğu gibi. Eğer diyor sen hocan da böyle bir yetki görüyorsan, onu Allah'tan önce kendine Rab edinmişsindir. Şeytana, tağuta, nemruta, firavuna, puta, taşa, toprağa tapınmak nasıl bir şirk küfürse, alimlere de haddinden fazla kıymet vermek öyledir. Bak vallahi biz yırttık yani şu an. Bunu biz söylüyor olsa yerin dibine sokuyorlardı. Allah'tan bizden önce söyleyenler var. Allah gani gani rahmet eylesin. Mesela doğruyu yanlışı, hakkı batılı ayırmaksızın, hak ilminin gereği olmayan fikirlerini, sözlerini, hakkın emrine dayanmayan, ondan kaynaklanmayan görüş ve isteklerini, iradelerini üstün tutmak, sanki onlarda Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılma yetkisi varmış gibi, hakkı değiştirebilecek bir hakları varmış gibi, yani kasıtlı yaptıklarını zaten bir kenara bırakalım, ona hiçbirimiz uymayız. Allah'ın emrine aykırı olduğu açık olan hatalarına bile itaati caiz görmek, yani bir hoca var, yaptığı, söylediği Kur'an'a ters, değil mi? Diyor ki ona itaati caiz görmek, hasılı Allah bu konuda ne buyuruyor diye düşünmeden, Allah'ın emrine uymak gerektiğini hesaba katmadan, onlara itaat dahi, kim olursa olsun diye bak, onlara itaat dahi öyle bir şirk ve küfürdür, Allah'ı bırakıp başkasına tapmak demektir. Şimdi bırak 500 tanesini, bir tane ayete muhalif oluyor da, sen Allah'ın ayetini bırakıp ona uyuyorsan sen ne oluyorsun o zaman bu söylediklerine göre? E yok ama biz Müslümanız canım, bizden olmaz öyle şey denir mi? O zaman Allah şimdi bu ayeti buraya süs olsun diye mi yazdı? Yahudi yapınca müşrik oluyor. Hristiyan yapınca müşrik oluyor. Mekke müşriği yapınca Katmerli müşrik oluyor. Ama biz sadece ümmeti Muhammediz diye biz yaparsak olmuyor. Haspama da yakışıyor hani. Olur mu böyle bir şey? Sen yapınca niye olmayacak? Ben yapınca niye olmayacağım?
Hatta yapmazsan müşrik oluyorsun.
Ya bu kadar basit yani. Allah bu ayetleri, zaten Yahudi ve Hristiyanlar o eylemlerini yapalı çok olmuştu ayetler indikten sonra, değil mi? Yahudiler o asırlar önce yapmışlardı bu eylemi. Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselam doğmadan 500 yıl önce zaten halletmişlerdi o işi. Kur'an indikten sonra Allah'ın bana bunu anlatmasının sebebi tarihi bir hikayeyi nakletmek mi? Yoksa aynı yoldan sen de gitme demek mi? İşte hocalara, alimlere bakışımız bizim Kur'an penceresinden olmak zorunda. Kur'an'a uyduğu sürece hepsi başımızın tacı. Ama Kur'an'a aykırı olduğu sürece orada biz hiç kimseye itaat edemeyiz. O yüzden güzel bir söz var. Sloganlaştırılmış ama pratiğe dönüşmemiş. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik denir. Allah'a isyan olan bir konu da hiçbir yaratığa itaat edilemez.
Şimdi bak, bu kadar. Şimdi yani çok güzel şey yaptın da, mesela Elmalı da bu konuyu şeyden daha çok Fahrettin Razi'den almıştır. Fahrettin Razi bunun temeli. Bakın, çok güzel konuştu değil mi Fahrettin Razi? Ama kendisini ne hale soktuğunu da kendi kitabından size okuyacağım. Yani şeyler, yanlış yapanlar biliyorsunuz, bazen doğru yaparlar ama her zaman yapamazlar. Bizim eski ulema maalesef Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette kader inancı yoktur. Resulullah'ın sahih hadislerinden sadece mesela Müslim'de geçen bir tek rivayette şöyle bir şey var. Hayri ve şerri ve bil kaderi hayri ve şerri minallahi teala, Cibril hadisinde. Kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanırım. Bu hadisi İmam Maturidi kendi tefsirinde, kendi şeyinde, Kitab-ı Tevhid'inde şöyle tanımlıyor. Diyor ki, kader Allah'ın koyduğu ölçüdür. Hayrın ölçüsünde Allah koyar, şerrin ölçüsünde Allah koyar. Bunun başka bir anlamı yoktur diyor. Peki şimdi Maturidiler böyle mi kader inançları var? Buna tamamen aykırı. Bakın, ve bu şahıs az önce Yahya'nın gayet güzel bir şekilde anlattığı, oradan yaptığı nakil. Bak, bu şahıs kendi kendiyle nasıl çelişiyor? Yani İslam alemi niye böyle? Burada Allahü Teala Bakara 124. ayette diyor ki: "Ve idibtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun." İbrahim'i Rabb'ı bir kısım kelimelerle imtihan etti, o da onları tamamladı. Yani imtihanı başarıyla geçti. Burada diyor ki, bakın, aynı yerde Arapça ibaresinden okuyayım. La yecuz aleyhi l-ihtibar ve'l-imtihan. Lennehu Teala la yecuzu aleyhi, hatta bu yukarısını okuduğum zaman vakit bitti, fazla şey değil de ben yani 124. ayeti Bakara'nın, isteyen okur buradan. Hatta Elmalı'dan da bunun tefsiri okusanız aynı şey. O da kendisiyle çelişiyor. Diyor ki, la yecuzu aleyhi l-ihtibar vel imtihan. Allah'ın bir kimseyi denemeden geçirmesi, imtihan etmesi caiz değildir. Bak, Allah diyor ki ben imtihan ettim. Bu tefsirde ne diyor? Caiz değildir. لَاَنَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيعِ الْمَعْلُمَاتِ اللَّتِ لَا نِهَايَةَ لَهَا عَلَى سَب۪يلِ التَّفْصِيلِ مِنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ. Çünkü Allah bütün ayrıntılarıyla ezelden ebede kadar birisinin ne yapacağını biliyor. Nereden çıkarıyorsunuz? Bir tane ayet ya da hadis, uydurma hadisler var tabii. Gösterin bakayım. Nereden çıkarıyor? Allah, bakın, Allah diyor ki şey, İbrahim imtihandan geçirdi mi? Diyor ki yok, olmaz. Peki ne yaptı kendisini? Ne yaptı şimdi? Neye uydun? Dolayısıyla sonuç olarak çok dikkat edelim. Başka konularda aklınızı bir çalıştırıyorsanız din konusunda milyon kere çalıştıracaksınız. Bir kere değil. Çünkü din sahası insanların en fazla sömürüldüğü sahadır. Şimdi Yahya'nın uzman olduğu bir alan. Gıda konusu. Ben şimdi vakit bittiği için şey yapmayayım. Yahya'nın kitabı var bu konuda, Helal Gıda diye. Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın her yerinde bir et besmeleyle mi kesildi? Müşrikler mi kesti? Besmeleyle kesilmemiş de yenmez. Bunu Şafii'nin dışındaki bütün mezhepler ittifak eder. Müşrik kesmişse haramdır. Buna bütün mezhepler ittifak eder. Ya Avrupa'da ve yurt dışına gidenler en büyük sıkıntıyı burada çekiyor. Ya Allah aşkına bir tane işi, bir ayet ya da hadis gösterin ya. Müşrik kesen, ya müşrik domatesi kestiğinde yiyorsun da hayvanı kestiğinde niye yemiyorsun? Ya bir tane delil göster Allah aşkına ya. Bu ne, kendi kafandan din uyduruyorsun? Besmeleyle kesiş yapılacakmış. Bu ne oluyor? Milletin anası ağlatılıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki efendim etlerimiz besmeleyle kesilmiştir diyerek ticari bir şeye döndürenler çıkıyor. Bir de helal gıda diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Evet, herkes kendisini dindar kabul eder. İblis de dahil. Çünkü din herkesin olmazsa olmazıdır. Asıl mesele şu, senin dininde Allah kaçıncı sırada yer alıyor? Allah bir konuda bir emir ve yasak koyuyor da, sen onu bir şey yapar, bak çok güzel izah etti Yahya o konuyu, o şeyler gayet güzel ama uymadıklarını söylemeye çalıştım ben. Eğer o konuda Allah'ın emrini bir kenara itip de hocanı ya da şu mezhebi bu mezhebi öne alıyorsan kusura bakma sen mümin değilsin. Ha bunlar ikiye ayrılır. Şimdi bak çok gene gayet güzel izah etti. Yahudiler bugün müşrikin kestiği yenmez konusunda İslam aleminde tam bir ittifak vardır. Yahudiler de diyorlar ki Ali İmran suresinin 93'ü galiba değil mi? Diyorlar ki Estağfirullah kullu ta'am kana hillen li bani İsrail illa ma harrama İsrail ala nefsihi min qabl an tunzala Tevra. Bütün yiyecekler bize helal ama Tevrat inmeden önce İsrail kendisine neyi haram yani Yakup Aleyhisselam neyi haram kılmışsa sadece onlar haramdır. Böyle öğretmişler hocaları onlara. Allahü Teala diyor ki kul fe'tu bit Tevra. Onlara söyle getirin Tevrat'ı. Şimdi biz de efendim müşrikin kestiği besmelesi kesilen haram mıdır? Getirin Kur'an'ı. Getirin Tevrat'ı. Fetluha okuyun. İn kuntum sadikin. Eğer dediğinizin doğru olduğunu inanıyorsanız. Tamam. Ondan sonra Femen iftara alallahil kezibe. Tevrat'ı getirdim baktın ki ha, haramları Allah koymuş. Tevrat'ta bu yazılı bugün. Bundan sonra bu yalanı kim Allah'a mal ederse فَاُولَٰيْكُمُدْلَىٰمُ onlar zalimlerdir, yani müşriklerdir, yoldan çıkmışlardır. Şimdi bize de mesele şu, insanlara doğruları anlatacağız, doğru bakacak, kabul ettikten sonra, doğruyu anladıktan sonra hala yanlışta ısrar ediyorsa kusura bakmasın, o yoldan çıkmıştır, başkasını tanrı edinmiştir. Evet, şimdi dersimiz bitti burada. Tekrar size SUSEM'i hatırlatmak istiyoruz. Bizim internet üzerinden 4 yılda oldu değil mi? 4-5 12'de başlamıştık. Yani o zaman 6 yıl mı olmuş? 6 yıldır devam eden bir şeyimiz var. Bir eğitim programımız var. SUSEM diye. Dünyanın her yerinde yaşayan insanlar bunu takip edebiliyorlar. Hocalarımız orada Kur'an-ı Kerim merkezi ders anlatıyor. Burada kayıtlar devam ediyor. Bunu da bu vesileyle duyurmuş olayım. Evet, son söz, ben dindarım demenin bir anlamı yok. Hangi dinin dindarısın? Allah birinci sıradaysa Allah'ın dinin dindarsın. Yalnız ona kul olur, yalnız ondan yardım istersin. Ama Allah ikinci sıradaysa o zaman sen yandın. Allah'la ilişkiyi kes. Şimdi mesela hanımlara, erkeklere soruyorum, evli olanlara. Eşiniz sizi ikinci sıraya koyduysa sizin o eşe karşı tavrınız nedir? Ona göre düşünün yani. Çünkü Allah'ın fıtratı ya din. İşte Allah'ı ikinci sıraya koymak da öyledir. Allah yardımcımız olsun.